Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkileri ne manaya geliyor? Ahmet İnsel'le, Profesör Ahmet İnsel'le konuştuk.
Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhaba. 17 Ağustos 2017 1999 depreminin yıl dönümündeyiz. Deprem tartışmaları yapıyor. Umarım böyle bir facia yaşamayız. Dünyada da bizim bölgemizde de hakikaten sıkı fay hatları var. Tabii işimiz dünyadan haberler. Hem Orta Doğu'dan hem dünyanın diğer bölgelerinden son gelişmeleri aktaracağım. Önümüzdeki yarım saatte sizlere. Daha sonra biraz diplomatik depremlere bakacağız. Küçük çaplı depremler yaşanıyor. Irak ve Suriye hattında. Ankara'dan biraz bakmaya çalışacağız. İran Genelkurmay Başkanı en üst düzeyde askeri ziyaret gerçekleşti Ankara'ya. Anlaşma sağlandı mı sağlanmadı mı ne oldu? Özellikle Irak-Kürdistan bölgesindeki son gelişmeler, referandum tartışmaları Türkiye-İran ilişkilerinde etkili oluyor. Nedir bu ziyaretin sonucu? Cumhurbaşkanı tarafından da kabul edildi Bagheri, İran Genelkurmay Başkanı ve şimdi anlaşmazlık noktaları olduğu da söyleniyor. Rusya Genelkurmay Başkanı gelecek. Ankara'ya bağlanacağız programın ikinci yarısında. Zeynep Gürcanlı'dan bütün gelişmelerin perde arkasını almaya çalışacağız. Bizleri 106.4 İstanbul ve Bursa, 93.4 Kocaeli'nden dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda Sputnik Türkiye'nin web sitesindeki pop-up'tan ve rsfm.com.tr'den ekseni dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, önce Irak'la başlayalım. Irak'ta 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu meselesi yoğun bir biçimde tartışılıyor. Bir heyet oluşturulmuştu Iraklı Kürtler tarafından oluşturulan. Yüksek Konsey, referandum için Yüksek Konsey, Roche Nuri Şavais bunun liderliğini yapıyor, heyet başkanlığını daha doğrusu yapıyor. Bağdat ziyaretleri vardı ve bu ziyaretten sonra Irak Meclis Başkanı Selim Cuburi'den açıklama geldi. 25 Eylül'deki referandum hakkında Kürdistan halkının talebine saygı duyarız, meclis bu konuda tarafsız olacak açıklaması yaptı. Çok dikkat çekici Cuburi'nin bu açıklaması. Bu konuda bir anlaşma var mı yok mu bilmiyoruz ama Irak Başbakanı İbadi'nin referandumu eleştirdiğini biliyoruz. Amerika'nın eleştirdiğini biliyoruz. Zamanlamasını özellikle eleştiriyorlar. IŞİD'le mücadelenin ortasında böyle tartışmalar devam ediyor. Rusya'nın açıklamalarından ise Irak heyeti referandum yüksek konseyi memnun gözüküyor. Sergey Lavrov Rusya'nın Kürtlerin meşru arzularının hayata geçmesini ama uluslararası hukuk çerçevesi içerisinde hayata geçmesini desteklediklerini, bunun barışçıl biçimde yapılmasını arzu ettiklerini dile getirmişti. Şimdi Roj Nuri Şavis, bu heyetin başkanının değerlendirmeleri de olmuş. Selim Cuburi ile görüşme sonrasında Rusya'nın tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını belirtmiş. Tabii başkalarıyla da görüştüler. Özellikle de Bedir örgütü Şiilerin Bedir örgütü başkanı Hadi El Amiri ile de görüştüler. Ve rivayet o ki Hadi El Amiri Kürdistan heyetine silahlarımızı asla Kürtlere karşı doğrultmayacağız ve Kürtleri hedef almayacağız mesajı vermiş durumda. Savaş bile çıkabilir vurguları yapılıyordu. Ankara'dan dün İran temaslarının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da iç savaş kaygılarını dile getirdiğini biliyoruz. Bu arada Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi'nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği bir mektup var. Onu da anmak lazım. IŞİD'in Irak topraklarında işlediği insanlık suçlarının sorumlularının yargılanması gerektiğini iletti. Uluslararası topluma bu konuda uzmanlık yardımı talep ettiklerini vurguladı İbrahim Caferi, Irak Dışişleri Bakanı. Bugün Suriye sahasında Deir ez-Zor bölgesindeki operasyonlar var haberlerde. Özellikle Deir ez-Zor'a ilerlemeye çalışıyor Suriye ordusu. Burada düzenlenen operasyonlarda çok sayıda Suudi, Kuveytli, Malezyalı militanın öldürüldüğü, Deir ez-Zor havaalanına yakın bir bölgede operasyonun düzenlendiği bilgisi var Suriye'den. Evet, programın ikinci yarısında bakacağız. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri'yi kabul etti. Basına kapalı görüştüler. Ayrıca Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de kendisiyle görüştü, heyetle görüştü. İran Genelkurmay Başkanı'nın daha sonra yaptığı açıklamalar var. İstihbarat paylaşımı ve askeri işbirliğini Türkiye ile artıracaklarına dair. Hamaney'in onayıyla gerçekleşen bir ziyaret bu. Özellikle terörle mücadele ve İran'ın Kürdistan referandumunun yapılmaması gerektiği telkinleri var. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı İran'a davet ettiği anlaşılıyor. Yaptığı açıklamalardan İran Genelkurmay Başkanı. Ama Ankara'daki kaynaklar en sızan haberlere göre durum hassas olduğu için Ankara'dan istedikleri yanıtı alamamışlar. Ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan da Tahran'a davet etmişti 25 Eylül öncesinde. Böyle mesajlar ilettiği de belirtiliyor. Bu davetlere olumsuz yanıt verildiği öne sürülüyor. Tabii göreceğiz de detaylarını Zeynep Gürcanlı'ya soracağız. Suriye sahasında Türkiye ile ayrılıkları var İran'ın. Astana görüşmelerinin tarihi henüz netleşmemiş durumda. Ama İran'ın bir işbirliği arayışında olduğu aşikar gözüküyor. Hem sınır sorunları hem Suriye ve Irak-Kürdistan bölgesinden kaynaklanan durumlar. Rusya Genelkurmay Başkanı gelecek demiştim. İdlib'deki durumun tartışılacağı belirtiliyor. İdlib'de sıcak bir nokta Türkiye açısından. Çünkü Türkiye'nin desteklediği radikal İslamcı Ahrar-ı Şam gibi gruplar etkisizleşirken Nusra Cephesi yeni haliyle, yeni ismiyle, yeni imajıyla diyelim daha etkin hale geldi. Türkiye'yi çok rahatsız ediyor bu durum. Amerika'nın dini özgürlükler raporunu dün aktarmıştım size. Tepkiler geldi. Türkiye'de sert bir dille eleştiriliyordu Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından. Türkiye'den bir şey görmedim, tepki görmedim ama İran'dan güçlü tepki görmedim ama İran'dan geldi güçlü tepki. Gerçek dışı ve temelsiz diye nitelendirdiler. Çin'den aynı şekilde. Amerikalı siyasiler arasında İslamofobi ve yabancı düşmanlığının yaygın ve olağan bir fenomen olduğu açık yanıtını verdi İranlılar. Çin ise Amerika'nın da mükemmel bir ülke olmadığını görüyoruz. Sözde raporlar gerçekleri göz ardı ediyor. Tüm etnik grup ve bölgelerden Çin halkı dini inançları konusunda tam yetkilidir denildi. Amerika'nın kendi işine bakmasını tavsiye ediyoruz dedi Çinliler. Türkiye, Çin, İran, Bahreyn, Pakistan, Suudi Arabistan hükümetleri dini azınlıklara yönelik uygulamaları nedeniyle eleştirilmişti raporda. Hamaney bu arada tweet attı Trump'a. Ve Charlottesville olaylarını da anacak şekilde bir hashtag etiket kullanmış durumda. Mesajında eğer Amerika güçlü bir ülke ise başka ülkelerin işine karışmak yerine beyazların üstünlüğünü savunanlarla mücadele edip kendi ülkesini yönetse daha iyi olur ifadesini kullandı. Evet, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin meclise hitabı tartışılıyordu. Özellikle Amerikan yönetiminin dünya güçleriyle İran arasındaki nükleer anlaşmayı bozmaya hazırlandığı haberleri gelirken Ruhani saatler içerisinde kendilerinin de anlaşmadan vazgeçebileceğini vurgulamıştı. Tabii bunu çok daha diplomatik bir dille vurguladığı metin ortaya çıktı. Çeviri çok kaba yapılmış, İranlılar bunu düzeltiyorlar. Aslında Ruhani burada Amerikalılara böyle hareket ederseniz İran'ın 7 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 7 tane raporu İran'ın bu anlaşmaya uyduğunu, ruhuna uyduğunu onaylamış durumda, siz uluslararası toplumda, uluslararası düzeyde izole olursunuz ifadelerini kullanıyor. Eğer çok isterlerse, eskiden de zaten başarısız denemeleri var Amerikalıların, geçmiş hükümetlerin müzakere masasına gelirken yaptırımları kullanmak gibi, eğer o deneyime geri dönerlerse eminiz ki kısa bir zaman içerisinde, aylar haftalar değil ama saatler içerisinde biz daha da durumumuzu geliştirmiş bir vaziyete döneriz. O müzakerelere de öyle başlanır ifadelerini kullanmış. Hakikaten İran diplomasisini çalıştırmış. Öyle biz vazgeçeriz hemen döneriz anlaşmadan demek yerine bunu biraz daha farklı cümlelerle ifade etmiş İran Cumhurbaşkanı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bu konuda bir açıklama yaptı. Umarız İran nükleer anlaşmadan çekilmez. Amerika'nın ortak kapsamlı eylem planı anlaşmanın ismi bu. Bununla ilgili yükümlülüklerini ihlal etmeyeceğini umuyoruz demiş. Dengeyi ihlal edecek ve bozacak sorumsuzca bir eylem olacağını da belirtmiş. Rusya Dışişleri Bakanı kolektif karar alınması gerekiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde tek taraflı böyle yaptırımlar getirilerek süreç baltalanıyor demeye getirmiş. Orta Doğu'dan diğer başlıklara bakarsak Gazze'de Sina Yarımadası'na sızmaya çalışan iki kişi bomba patlattı. Üzerindeki bombayı patlatmış. Emniyet güçlerinden birkaçını yaralanmasına sebebiyet vermiş. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı söylüyor. Tekfirci olduklarını söylüyor bunların. Ürdün'de yerel seçimler vardı. Müslüman kardeşlerin siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi'nin de içinde bulunduğu Ulusal Reform Koalisyonu 77 sandalyeyle birinci çıkmış seçimlerden. Ürdün'de zaten çok güçlü olduğunu biliyoruz. Filistinliler 3'te 2'sini oluşturuyor nüfusun ve İhvan çok güçlü Ürdün'de. Lübnan parlamentosu tecavüzcülere tecavüz ettiği kişiyle evlenmesi halinde cezadan muafiyet sağlayan 522 numaralı yasayı kaldırmış yürürlükten. Büyük tartışmalar yaratıyordu. Benzer yasalar, benzer düzenlemeler Cezayir, Irak, Kuveyt, Libya, Suriye, Filistin topraklarında da maalesef bulunuyor. Suudi Arabistan, Katarlı hacı adaylarına karayolu ve havayoluyla ülkeye girme izni vermiş. Elektronik izin almadan, vize almadan. Kriz ortasında dikkat çekici bu hacla ilgili bu gelişme. Suudi Arabistan'da bir prens daha ölmüş. Bu ay öldüğü açıklanan ikinci prens, kalp krizi diyorlar ama herkesi bir şüphe sardı. Ne oluyor? Muhammed Bin Salman birinci veliaht prens olmuştu yakın zamanda. Rakiplerini mi eliyor? Suudi hanedanlığı içerisinde neler oluyor sorusu sordurdu bu bir ay içerisinde ölen ikinci prens. Ve Bahreyn Devlet Televizyonu Katar'ın hükümeti devirmeye çalıştığını iddia etti. Bununla suçladı. Protesto gösterileri var. Bahreyn'de nüfusunun çoğunluğu Şii, Sünni monarşi tarafından yönetiliyor. 2011'deki kalkışma da alenen Suudi Arabistan'ın müdahalesiyle yatıştırılmıştı bir şekilde ama hiçbir zaman tam düzelmedi. Şimdi işte muhalifleri sokağa çıkartmaya çalıştığı Katar'ın iddia ediliyor Bahreyn tarafından teröre desteğinin kanıtı olarak da Körfez krizini coşturacak manada kullanıldı bu. Amerika'ya bakıyoruz. Donald Trump, Charlottesville olaylarının yeterince kınamadığı için baskı altında 3 tane açıklama yaptı en az. Twitter'dan açıklamalar yaptı. En sonuncusunda lafı da çevirdi, evirdi, çevirdi, döndürdü. Charlottesville'deki olaylara katılan, gösterilere katılan silahlı, ağır silahlı, RPG'leri eksikti bunların. Aşırı sağcılar değil, aşırı solcular diye solcuları suçladı Donald Trump. Gerçi Amerika'da liberal medyada da benzeri eğilimler görüldü. Hatta alternatif sol diye bir şey de uydurdular ki yok öyle bir şey, bildiğimiz sol işte antifaşist gruplar karşıt gösteriler düzenlemişlerdi. Velhasıl Charlottesville Trump'ın başına bela oldu. Cumhuriyetçilerin içerisinde de çok ciddi sıkıntılar olduğu Amerika'dan yapılan analiz, haber analizlerde görülüyor. Ama istifalar öyle bir hal aldı ki Trump'ı destekleyen çevrelerden bile imalat kurulu iş adamlarından oluşturduğu bir sanayi danışmanlar konseyi vardı. O kadar çok 8 üye istifa edince Donald Trump konseyi feshetme kararı aldı. Demiş ki buradaki iş adamları ve kadınları üzerinde baskı kurmaktansa her ikisini de sonlandırıyorum. Herkese teşekkürler. Aralarında kimler vardı? Teknoloji devi Intel'in icra kurulu başkanı CEO'su Brian Krzanich. Aktarmıştım buradan size, ilk ayrılanlardan birisi. Spor ürünleri firması Under Armour'ın CEO'su Kevin Plank, ilaç üreticisi Merck'ün CEO'su Kenneth Fraser, 3M'in CEO'su bunların içinde yer alıyordu. Utançtan ayrıldıkları belirtiliyor. Amerika'da yapılan sosyal medyada hesaplarından paylaşılan Amerikan medyasının yazdığı bu. Bu arada Beyaz Saray'ın iletişim direktörlüğü görevinde ancak 10 gün kalabilen değişik ilginç kişiliğiyle bilinen Anthony Scaramucci'nin yerine iletişim danışmanı olarak görev yapan Hope Hicks geçici olarak atanmış. 28 yaşında böyle değişiklikler oluyor Beyaz Saray'da. Evet, Amerika'daki tartışmalar bu boyutlarda. Biraz da Amerika-Rusya ilişkilerine bakalım. Evet, ABD-Rusya ilişkilerinde Sergey Kisilyak Rusya'nın Amerika'daki seçimlere karıştığı iddialarının odağındaki isimdi. Siyasilerle temasları yüzünden Ruslar da ne yapalım? Bizim büyükelçimiz Washington'da oturup ne yapacak? Tabii ki çeşitli çevrelerle nüfus elde etmeye çalışacak. Zaten büyükelçinin görevi o diyorlardı. Bu tartışmalardan sonra 9 yıl sonra geri çekildi Sergey Kisilyak. Ve yerine şimdi Anatoli Antonov atanmış durumda. 31 Ağustos'ta Rusya'nın yeni Amerikan Büyükelçiliği görevini devralmak üzere Washington'a uçacakmış kendisi. Tabii Rusya'dan Amerika'daki tartışmalara tepkiler bitmiyor. En son BM daimi temsilcisi Rusya'nın Vasily Nebezya Rusya ve dış politikasına yönelik asılsız ithamlarda bulunulduğu çıkışı yaptı. Kosova toplantısı sırasında yapmış bunu. Batı Balkanların sınırlarını yeniden çizmeye çalıştığı ortaya atılıyor Rusya'nın. Oradaki Ortodokslarla ilişkilerini son dönemde geliştirdiği için Sırbistan başta olmak üzere. Yine Karadağ aynı şekilde böyle bir çıkış yapmış vaziyette. Amerika merkezli araştırma şirketi Pew merkezi 35 ülkede bir anket yapmış. Putin'e Trump'tan daha çok güveniyormuş dünya halkları. 22 ülkenin vatandaşları Putin'in uluslararası ilişkilerde daha doğru şeyler yaptığını düşünüyorlarmış. 13 ülkede ise Trump'ın daha doğru adımlar attığı düşünülüyormuş. Hangileri bunlar? Rusya liderine en çok güvenen ülkeler Yunanistan ve Lübnan çıkmış. %31 oranında Trump'ın önünde Putin buralarda. Vietnam'da %21'lik bir fark var. Vietnamlıların %79'u Putin, %58'i Trump'a güvendiklerini dile getirmiş. Amerikan müttefik ülkelerde halk yine Putin'e güveniyor. Almanya'da aynı şekilde oran, Putin'e güvenenlerin oranı tabii biraz daha oranlar düşüyor ama arada fark var. %25 Putin'e güven, Trump'a ise %11. Güney Kore'de %27-17 Putin ve Trump farkı. Fransa'da %18-14 biraz daha yakın. Japonya'da bile %28'e-24 Putin'e daha fazla güven çıkmış Trump'a nazaran. İtalya'da biraz daha yakın 26'ya-25. İspanya her iki lidere de en az güvenen ülke çıkmış. Putin'e güven oranı %7, Trump'a da %5 çıkmış. Trump'a açık ara güvenen tek ülke ise kim dersiniz? İsrail. Evet. %28 Putin'den büyük bir farkla, %28'lik bir farkla önünde gözüküyor. Yine İngiltere, Avustralya, Kanada'da Trump küçük farklarla önde çıkmış. Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahale ettiği iddialarının odaklarındaki isimlerden bir tanesi de Wikileaks'in kurucusu Assange, Julian Assange'tı. Aslında Demokratik Parti, Demokratik Ulusal Kongre'nin serverlarından birilerinin sızdırdığı anlaşılan bilgilerin Rusya ile alakası olmadığını söylemişti, defalarca tekrarlamıştı. Şimdi Rusya'nın bu işe karıştığı iddialarını bir kez daha yalanladıktan sonra bu konuda daha fazla detay açıklayacaklarını söylemiş Julian Assange. Son bilgi bu. Assange'la ilgili Rusya-Amerika tartışmalarıyla ilgili olarak. Evet. Bakıyorum başka haberlere. Evet. Rosel Hoznatzor'dan Türkiye'ye bir uyarı var. Yetkililer, Türk yetkilileri ürünlerin sevkiyatları sırasında pek çok kural ihlalleri gerçekleştiriyorlarmış. O konuda uyarmış. Evet, balık ürünü sevkiyatı sırasında mesela kurallar ihlal edilmiş. Bitki ve hayvan sağlığı gerekliliklerini taşımayan ürünlerin Rusya'ya sokulmasını önleme amaçlı bilgi verdiklerini söylüyorlar. Domates krizi hala bitmedi biliyorsunuz. Bir de arkasından böyle bir uyarı gelmiş gözüküyor. Evet. Amerika'dan bir başka haber daha, Amerika'yı böyle bitireyim. Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilmişti. Hakim Richard Berman tarafından Reza Zarrab soruşturmasıyla bağlantılı gittiği zaman tutuklanmıştı Amerika'da kendisi. Tabii çok önemli bir şey Halk Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısının başına böyle bir şey gelmesi. İlk duruşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zarrab'ın avukatlarına sormuş. Erdoğan ile görüşmelerini mahkemeye siyasi baskılar yapıldığından kaygılı olduğu belirtiliyor Amerika'daki bu davada. Evet, Avrupa'ya bakalım. Almanya. 24 Eylül'de de Almanya'da genel seçimler var. Angela Merkel, Hristiyan Demokratik Birlik Partisi'nin lideri, 4. kez başbakan olmaya hazırlanıyor ve son anketlerde %40 oranında desteğe sahip olduğu gözüküyor Angela Merkel'in. SPD, Sosyal Demokratlar %22-23'ten 22'ye düşmüşler, 1 puan düşmüşler. Hür Demokratik Parti'ye bakıyorum, %9 oranında gözüküyor oyları. Yeşil Parti ve Sol Parti 8'er, %8'er oranında. Almanya için alternatif %7'ye ulaşmış vaziyette. Ağustos'un ilk 8 Ağustos 15 Ağustos arasında yapılmış bu anket. 24 Eylül öncesi daha da muhtemelen bu anketler hızlanacak demektir. Evet, Türkiye-Almanya ilişkilerine bakalım hemen. Çünkü Almanya'nın Ankara'ya karşı diplomatik girişimlerde bulunduğu belirtiliyor. Dün kısaca aktarmıştım, Angela Merkel bir çıkış yapmıştı. Türkiye ile Gümrük Birliği görüşmelerinin güncellenmeyeceğini net olarak söylemişti. Şimdi Almanya'nın Avrupa Birliği'nde kritik bir diplomatik girişimlerde bulunduğu aktarılıyor. Estonya dönem başkanı ve diğer AB başkentlerinde özellikle Türk hükümetinin Gümrük Birliği konusundaki umutlarını boşa çıkartacak girişimlerde bulunmuşlar. Türkiye'de hukuk, adalet, demokratik koşullar geri dönmezse eğer hiçbir şekilde Gümrük Birliği'nin yenilenmemesi, görüşülmemesi, ele alınmaması yolunda girişim. Avrupa Komisyonu'nda da bu girişimde bulunulmuş anlaşılan o ki. Angela Merkel, Gümrük Birliği'nin genişletilmeyeceği, güncellenmeyeceğini, Türkiye'ye mali yardımların da sadece paranın gittiği yerlerin bilindiği alanlara yapılacağını söylemiş. Gazetecilere sahip çıkmalıyız vurgusu altında. Tutuklu bulunan tüm Alman vatandaşları için, Türkiye'de tutuklu bulunanları kastediyor. Elimizden geleni yapıyoruz ama Deniz Yücel çifte vatandaş, onun durumu biraz karışık. Konsolosluk desteği kısmen sunulabilse de Yücel konusundaki gelişmeler tatmin edicilikten uzak demiş Merkel. Türkiye'ye daha fazlasının yapılması gerekmiyor mu diye sormuşlar. Daha fazla çalışmamız, diyalogta kalmamız lazım. Son dönemde iş adamları bağlamında ekonomik işbirliğine ihtiyacımız var yönünde ilk sinyaller gelmeye başladı. Yani diyor ki biz ekonomik baskı yaptık, sonuç alıyoruz Ankara'dan. Alman turistlere yönelik uyarılar da Türkiye'yi düşünmeye sevk etti. Yani bu baskı da sonuç verdi diyor. Yine de yeterli değil. Tüm gücümüzle Deniz Yücel ve diğer gazetecilere sahip çıkmalıyız. Tabii bir de şöyle vurgu yapmış. Türkiye sadece Erdoğan'dan ibaret değil vurgusu yapmış. Yani ilişkileri tümüyle kesemeyiz. Ülkenin neredeyse %50'si referandumda hayır dedi, unutmamalı ifadesini kullanmış. Şimdi Almanya ile Türkiye arasında bir de adil öksüz notası var. Uzun süredir bir şeye döndü, gizemli bir hale geldi. Türkiye adil öksüzün iadesini tekrar talep etmiş. Almanlar araştırıyorlar, daha önce araştırıp biz bilmiyoruz nerede demişlerdi. Bakalım ne olacak, hafta sonu bir nota verildiğini doğrulamışlar ve hukuk ve yasalar temelinde Türkiye'nin başvurusunu inceleyeceklerini belirtmişler. Evet, şimdi tabii Türkiye'den tepkiler de var. Bütün bu gelişmelere Ömer Çelik, AB Bakanı ve baş müzakereci, Gümrük Birliği ile ilgili bu gelen haberlerin ve Almanya Başbakanı Merkel'in açıklamalarını talihsiz diye nitelendirmiş. Şunun altını çizmek gerekir, AB kurumlarına, AB süreçlerine herhangi bir Avrupa ülkesi talimat vermemelidir demiş. Öyle demiş ama tabii Almanya hakikaten Avrupa Birliği içerisinde öncü bir güç, 80 milyon nüfusuyla politik olarak, ekonomik olarak bir de paraları Almanlar ödüyorlar. Onu da unutmamak lazım. Dolayısıyla etkileri daha fazla oluyor. Tabii Türkiye'de kaygılar var. Son kaygıları TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik de dile getirdi. AB'den başka şansımız yok dedi kendisi. Dolayısıyla o hale bir süre sonra son verilmesi gerektiğine inanıyoruz dedi. Biraz hükümete mesajlar var TÜSİAD'dan, böyle anlaşılıyor. Yarın daha detaylı bakmaya çalışacağız bu Almanya meselesine. Ama siyasi anlamda insan hakları bağlamında da sıkıntılar bitmiyor. Merkel'in de dile getirdiği üzere insan hakları savunucularına tecrit sona ermiş vaziyette. Ama Alman vatandaşlarının tutuklulukları devam ediyor. Alman Büyükelçisi, Türkiye Büyükelçisi Martin Erdmann'ın Silivri'deki Alman insan hakları savuncusu Peter Stöttner'i ilk kez ziyaret etmesine izin verilmiş vaziyette. Bakalım bu alanda bir ilerleme olacak mı? Son olarak Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani'nin Türk Erdoğan politikalarına katılmıyoruz ama meşru olarak seçilmiştir, işbirliği yapmak zorundayız mesajı verdiğini de anımsatalım. Evet, Bulgaristan'dan bir haber. Başbakan Yardımcısı Krasimir Krakaçanov demiş ki Türkiye sınırına 5 bölgeye ayıracağız, daha fazla asker sevk ediyoruz. Toplam 600 asker. Neden? Kaçak göç. Özellikle bunların ekonomik sığınmacı falan olmadıklarını, ekonomik sebeplerle göç ettiklerini söylüyor Bulgarlar. Evet. Avrupa'dan birkaç başlık var. Fransız First Lady'si Brigitte Macron ilk kez konuşmuş, El dergisindeki röportajı var, yarın yayınlanacakmış. Tek kusuru eşinin, liberal demokratların Avrupa çapında gözdesi, onun tek kusurunun kendisinden genç olması olduğunu söylemiş. 20 yaş fark var aralarında. Çok eleştiriler yapılıyordu bu bağlamda. Efendim, Asya'dan son başlıkları verelim. Güney Kore lideri bir daha asla savaş olmayacak dedi. Amerika ve Kuzey Kore arasındaki nükleer savaş kabuslarını uyandıran, ki nükleer gücü var mı Kuzey Kore'nin, çok da net değil. Biraz Amerikan politikaları hemen Irak'taki kitleyme silahları yalanlarını anımsatıyor insana. Ama karşılıklı füzeler sallayacak kapasiteleri olduğunu biliyoruz. Bir savaş pozisyonu, ki en son Güney Amerika'yı ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı Pence dile getirdi. İlişkiler kesilsin Kuzey Kore ile diye. Ama işte bütün bunları frenleyen Güney Kore'nin yeni lideri Moe Jae-in. Kendisi söyledi bunu. Son noktayı koydu adeta, bir daha savaş olmayacak diyerek. Müzakere masasına oturmak istiyorlar. Muhtemelen 50 küsur yıl sonra Kore Yarımadası'ndaki bölünmüşlüğü dizginlemek için. Bu bağlamda Rusya ve Çin de diplomasiden yana tavır alıyor, onu belirtelim. Ama Asya'da tabii Çin'le Amerika'nın bilek güreşinin devam ettiğini eklemek lazım, ki Beyaz Saray stratejisi Steve Bannon Amerika'nın Çin'le ekonomik savaşta olduğunu açıkça, son olarak örtülü bir ekonomik savaşta olduklarını açıkça dile getirmiş vaziyette. Bu manada da Rusya ile Çin yakınlaşmasının devam ettiğini söylesek yanlış olmaz. Evet, son olarak Malala Afganistan'da Nobel Barış Ödülü almıştı 2014'te. Afganistan'daki kadınların eğitimiyle ilgili eylemleriyle namlı, 20 yaşındaydı, başına işler gelmişti. Şimdi Yusufzai, Malala Yusufzai, Oxford Üniversitesi'ne kabul edilmiş kendisi. Vurulmuştu faaliyetleri sırasında 2012'de Taliban militanları tarafından. Artık bir Oxfordlu olmuş. Felsefe, politika ve ekonomi okuyacakmış Malala Yusufzai Oxford Üniversitesi'nde. Son olarak bir de Latin Amerika'dan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Amerika'nın Venezuela'ya yönelik askeri işgal tehditlerini eleştirmiş. Askeri müdahale tehditleri kabul edilemez demiş. Bununla bitirelim. Imperium'dan Ensemble of Silence'ı dinleyelim. Bir ara verelim. Az sonra Zeynep Gürcanlı ile birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın. Thank you.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Sözcü gazetesi yazarı, Ankara temsilcisi Zeynep Gürcanlı var. Hoş geldin yayınımıza.
Hoş bulduk.
Zeynep, çok hareketli bir hafta. Yaz ortasında Ankara'daki diplomasi trafiği eksik olmuyor. Avrupa Birliği ile de sıkıntılarımız var. Çok ciddi Almanya'yla. Ama Orta Doğu daha sıcak bir sorun. Hem Suriye Savaşı'nın aldığı boyutlar, hem Irak tarafında sınırın, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Eylül sonunda bağımsızlık referandumu düzenleyecek olması bölge ülkeleri arasında trafiği de arttırmış gözüküyor. Özellikle Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler son dönemde nanemoğlu'la bir türlü tam olarak düzelmedi. Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakri geldi Ankara'ya. Galiba ilk bu kadar üst düzeyde ziyaret. Önemli miydi Ankara için? Önce niye geldi İran Genelkurmay Başkanı yaz ortasında? Önce oradan başlayalım.
İran'dan gelen her türlü aslında üst düzey ziyaret Türkiye için çok önemli. Mücavir ülke. Sınırımız var. Suriye'de beraber IŞİD'e karşı savaşıyoruz. Ama bir de karşı cephelerde olduğumuz da oluyor. Irak desen Irak'ta da ortak bir takım anlayışlarımız var. Bir takım karşı çıkışlarımız var birbirimize karşı. Dolayısıyla İran'dan gelen bütün üst düzey görüşmeler, gelen ziyaretlerin hepsi son derece önemli. Fakat bu ayrıca önemli. Çünkü bu devrimden sonra, İran devrimi 1979'dan sonra ilk Genelkurmay Başkanı düzeyinde ziyaret İran'dan Türkiye'ye yola. Bu anlamda çok önemli bir ziyaretti. Sembolik değeri de vardı. Bir de şunu da hemen eklemek lazım. Bir önceki Genelkurmay Başkanı çok ağır ifadelerle Türkiye'ye yükleniyordu. Özellikle Suriye konusunda. Türkiye'yi Suriye'de kan dökmekle, işte sivillerin hayatına girmekle, onları öldürmekle falan suçlamıştı. Çok da büyük tepki çekmişti bundan 2 sene önce Suriye konusunda. İran Genelkurmay Başkanı aracılığıyla aradaki anlaşmazlıklar ortaya dökülmüştü. Şimdi bu yeni gelen Genelkurmay Başkanı bir anlamda askeri ilişkileri düzeltmeyi amaçlayan bir tavır içine girdi. Çok önemliydi bu anlamda. İki tane önemli başlık vardı. Bir tanesi Irak, bir tanesi Suriye aslında tam olarak söylemek gerekirse. Ve tabii yan olarak her zaman konuşulan terör. O da üçüncü başlık diyebiliriz belki. İki önemli başlığın Irak konusundaki başlık biraz anlaşmazlıkla bitti. Çünkü Türkiye Musul konusunda, Musul'da şimdi IŞİD'e karşı verilen mücadelede kullanılan güçler konusunda Türkiye'nin çok büyük şüpheleri var. Çünkü Haçlı Şabi orada ön cephede savaşıyor. Haçlı Şabi bir Şii oluşumu ve İran'la çok yakın ilişkileri var. İran devri muhafızları tarafından lojistik olarak destekleniyor. O Musul'un Sünni yapısını, Şiilerin girmesinin, Telafer'in o Sünni yapısını, Şiilerin girmesini bozacağını düşünen Ankara bu konuda endişeli.
Ama Telafer'in zaten nüfusunun yarısı Şiilerden oluşmuyor mu? Türkmenlerin yarısı Şii, hatta fazlası yarıdan. Ankara yani niye bunu? Benim bildiğim çünkü Haçlı Şabi dediğin Irak parlamentosu kararıyla kurulmuş bir self defense force. Yani Türkmen Haçlı Şabisi de var, Hristiyan da var. Tabii Şiiler daha fazla, doğru, Irak çünkü %60'ı Şii olduğu için. Şunu tam Ankara açısından anlayamıyorum Zeynep. Yani Telafer'in %50'den fazlası Şii Türkmen. O zaman Şii Türkmenlerin olduğu ve sürüldüğü bir yere kimin girmesini bekliyor Ankara?
Açıkçası Ankara'nın bakışı Irak'ta çok farklı anlamlarda öne çıkıyor. Bir Sünni olması, bir de Türkmen olması konusunda. Telafer Türkmen olarak görülüyor. Ve Türkmen bir kente İran'ın girmesini rahatsızlıkla karşılıyor. Ya da İran'a bağlı olabilecek ya da Şii ağırlıklı, ön plana Şiiliği çıkaran, çıkaran güçlerin girmesi Ankara'da ciddi rahatsızlık yaratıyor. Bu konuda bir uzlaşma sağlanamadığını ben duyuyorum. Buradaki kaynaklarımdan, diplomatik kaynaklarımdan. Ancak bir başka unsur var ki Suriye'de. Suriye'de işler biraz daha iyi gitmiş görünüyor. O da şöyle. Benim görebildiğim kadarıyla Türkiye bir adım attı demeyeyim ama tutumunu yumuşattı Suriye'de. Neye karşı yumuşattı? Esad yönetimine karşı yumuşattı. Türkiye Suriye krizinin başından beri oradaki bir takım Sünni grupları önce Amerika ile sonra da tek başına destekledi. Evet. Fakat son dönemde gelen bütün haberler Türkiye'nin bu Sünni gruplara, cihatçı gruplara eğer doğru ifadeyi kullanmak gerekirse desteği kestiğini gösteriyor. Hı-hı. Bu da bir anlamda tam olarak resmen tanınmasa bile Esad yönetimi zımni olarak, fiili olarak tanınması anlamına geliyor ki bu da bu ziyaretin bence ana unsurlarından bir tanesi. İşte o yüzden geldi İran Genelkurmay Başkanı. Biraz Suriye'nin sonrası konuşuluyor. Ankara Esad'la birlikte olmak istemiyor. Acaba Esad sonrasını ele alabilir miyiz? Yine Esad'a bağlı olan ama Esad olmayan bir yönetim orada söz konusu olabilir mi? Pazarlıkları döndüğünü biliyorum ben bu ziyarette. Üçüncü unsur ise PKK konusu tabii.
Aha.
PKK konusunda çok ciddi bir işbirliği var Türkiye ile İran arasında. Epeydir var. Ve bunu geliştirecek gibi görülüyor iki ülke. İlk kez ortak tatbikatlardan bahsediliyor İran'la. Daha önce böyle şeyler pek olmuyordu.
Ortak tatbikatlar. Ne zaman yapmadılar Türkiye ile İran ortak tatbikat? Sınır, sadece sınır bölgesini kasteden bir şey mi yoksa daha mı ilerisi? NATO üyesi Türkiye için değişik bir durum olur çünkü ortak tatbikat.
Daha ilerisi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü donanımaların da ortaklaşa bir takım çalışmalar yapmasından bahseden bir açıklama yaptı İran Genelkurmay Başkanı. Bu çok önemliydi benim açımdan. Çünkü bu belli ki sınırda teröre karşı mücadele için yapılacak ortak eğitim, tatbikat falan ötesine geçer. Çünkü denizde de bir şeyler yapabilecek bir unsurlar öne çıkıyor. Bir işbirliği unsurları öne çıkıyor. Genelkurmay Başkanı, İran Genelkurmay Başkanı'nın yaptığı açıklamalarda bunlar var. Çok önemli o anlamda. Çok önemli. Öğrenci değişiminden bahsediyor. Bu da çok önemli. Yani NATO ülkesi, NATO üyesi Türkiye'de İranlı subayların yetiştirilebileceği, askeri eğitim alabileceği gibi konular konuşulmuş. Bunlar hakikaten denge değiştirecek bölgede unsurlar. Ha, ama bu ne kadar ileri gider onu henüz bilmiyoruz. Daha önce böyle şeyler Esad'la da görüşülmüş.
Evet.
Ben hatırlıyorum, ortak tatbikatlardan bahsedilmiş. İsrail ayağa kalkmıştı o dönemde.
Evet.
Sonra Türkiye'nin Esad'a karşı nasıl bir tutum aldığını gördük. Şimdi de bunlar konuşuluyor ama bu da açık açık ifade ediyor. Yani bu diplomatik kaynaklar falan değil. Bizzat İran Genelkurmay Başkanı'nın kendi basında yaptığı açıklamalarda ortak tatbikatlar ve dediğim gibi sadece sınır değil, bütün orduyu, donanmayı bile kapsayabilecek tatbikatlar ve öğrenci değişimi unsurları var. Bunlar çok önemli.
Peki Zeynep, buyur Zeynep.
Son unsur da Irak'taki, özellikle Kuzey Irak'taki Kürt oluşumunun, Barzani yönetiminin yapacağı referandum.
Evet.
Bu konuda tabii ciddi şekilde ele alınmış. Hatta benim duyduklarım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İranlı Genelkurmay Başkanı arasında görüşmede ana konu bu olmuş. Ve çok net bir şekilde iki ülkede buna karşı durmak konusunda hemfikir. Bu da hemfikir olunan konulardan bir tanesi. Ki nitekim İran
bundan,
Başkanı'nın açıklamalarında var.
Evet, bundan emin miyiz? Çünkü Türkiye hep tonunu düşük tuttu şimdiye kadar. Böyle İran'ı çok açık ve net bir biçimde Irak Kürtlerinin bağımsızlığına karşı olduğu beyanlarında bulunduğunu biliyoruz. Bağdat'ta benzer bir çizgide iç savaş çıkar kaygılarını dile getiriyorlar. Amerika Birleşik Devletleri bile Irak'ın federal yapıda kalmasına yanayız diye açıklamalar yaptı, onu da biliyoruz. Brett McGurk. Ama Ankara hep böyle biraz alttan almış gözüküyor. Şimdi şunu biliyoruz, Süleymaniye'de İranlılar daha etkin, İran daha etkin, Erbil'de de Türkiye daha etkin ve Barzani'nin hatta iddialar var Türkiye'ye garanti verdiği, yani referandumu yapsak bile biz yarın öbür gün ertesi günü bağımsızlık ilan etmeyeceğiz diye garantiler verdiği iddia. Bunlar Ankara'da nasıl konuşuluyor? Oraya bakış nedir? Birincisi onu soracağım. İkincisi de bir de tabii Türk medyasına düşen haberlerde Bagri'nin Ankara'dan istediği yanıtı alamadığı vurguları yapılıyor. Cumhurbaşkanı'nı Tahran'a davet ettiği, hani birlikte bir görünüm vermek bağlamında ama durum hassas diyerek Ankara'nın olumlu yanaşmadığı yolunda iddialar var. Bunlar doğru mu?
Şöyle söyleyeyim, yani sonradan İran Genelkurmay Başkanı'nın sonra yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran'a geleceğini söylüyor. Dolayısıyla yakın bir zamanda bir ziyaret olacağını kendi ağzıyla ifade ediyor. Dolayısıyla kabul etmeseydi Türk tarafı ya da en azından yeşil ışık yakmasaydı, bir tarih vermeseydi, İran Genelkurmay Başkanı'nın böyle bir açıklama yapması ben beklemezdim. Belki bir yeşil ışık verilmiş. Bir. İkincisi de bu referandum konusunda da şöyle bir şey var. İran Türkiye'den çok daha karşı bu referanduma. O bir gerçek.
Evet.
AKP hükümetinin tavrı biraz dostlar alışverişte görsün gibi itiraz etmekle sınırlı. Fakat İran diplomasinin ne kadar güçlü ve fırsat oportunist diplomasi olduğunu biliyoruz.
Evet.
Hatırlarsan İran'dan son bir önceki ziyaret Dışişleri Bakanı düzeyindeydi. Ve İran'da bombalar patlarken gelmişti buraya. Bombaları bırakıp o terör saldırılarını, Tahran'da terör saldırıları olurken buraya gelmeyi tercih etmişti İran Dışişleri Bakanı. Çünkü Türkiye çok önemliydi. Türkiye ile birlikte fotoğraf vermek gerekiyordu Amerika'ya karşı o dönemde de.
Aha.
Şimdi de Iraklı Kürtlere karşı Türkiye ile beraber fotoğraf vermek ve Türkiye'yi bir anlamda trene kolundan bacağından tutarak çekmek gerekiyor. İşte bunu yaptı İran Genelkurmay Başkanı. Şimdi buraya kadar gelip böylesine üst düzey şekilde ağırlandıktan sonra Ankara ya aslında biz orada bir referanduma çok da karşı değiliz diyemedi. Bir anlamda referandum karşıtları cephesine girmek zorunda kaldı. Çekildi. Bu İran'ın bence bir diplomasi zaferidir bu anlamda. Bundan sonra geriye adım atması Ankara'nın çok daha zor. Çok daha fazla kendi. Çok ne söz verilmiş olursa olsun Barzani'ye. İran o sözü geçersiz kılacak çok önemli bir diplomatik hamle yapmış oldu bu ziyaretle bana göre.
Peki burada şimdi Rusya Genelkurmay Başkanı da gerçi önceden zaten planlandığı anlaşılıyor ama üst üste gelince bir anda böyle yorumlara sebebiyet verdi. Çünkü son dönemde herhalde Türkiye ile İran arasında en azından Suriye bağlamındaki yakınlaşmayı sağlamakta Rusya'nın çok büyük önemi var. Arabuluculuk Astana süreci ancak Rus diplomasisinin bir sonucu oldu bir şekilde. Hani Türkiye ile İran arasında iletişim kopmamış olsa bile karşıt saflarda oldukları için bir şekilde buluşturacak bir güç gerekti. Rus Genelkurmay Başkanı'nın bunun üstüne gelmesiyle bir alakası var mı Türkiye ile İran ilişkileri? Astana'da henüz tarih yok ortada. Süreç ne kadar ilerliyor? Cenevre'de ne kadar yansıtılıyor? İdlib diyorsun sen. Hakikaten İdlib çok önemli bir sorun. Rusya'nın buradaki rolü ne?
Rusya'nın en büyük endişesi şu İdlib konusu. Çünkü İdlib'deki bütün cihatçılar şimdi en sonunda Lübnan'dan taşındı. 7 bin kişi bütün sivillerle, eşleri, çocuklarıyla birlikte bir grup cihatçı 7 bin kişi Lübnan sınırından İdlib'e taşındı. İdlib bir anlamda böyle cihatçıların, doğru söylemek gerekirse El-Kaidacıların, terörist grupların merkezi gibi bir hale geldi. Ve buradakilerin büyük çoğunluğu aslında Rusya kökenli. Yani oradan yabancı savaşçılar, Avrupa'dan, Amerika'dan falan filan da var. Hatta Çin'den de gelenler var uyruklu.
Evet.
Ama çok büyük kısmı aslında Rus vatandaşı, Rusya topraklarında yetişmiş ve buraya gelmiş savaşçılar. Şimdi Rusya'nın en büyük sıkıntısı bu savaşçıları kendi ülkesine gelmeden orada çözebilmek.
Evet.
Bu çözüm nasıl olur bilmiyoruz. Oraya bir operasyon mu düzenlenir? Yoksa başka bir çözüm mü bulunur? Bana göre Rus Genelkurmay Başkanı'nın ziyaretinin birinci gündem maddesi bu. Tahminimse şu. Şimdi Amerikalıların yaptığı işler niye biz yapmayalım gibi bir tavra girdiler. Nedir yaptığı Amerikalıların? İşi de karşı YPG unsurları başta olmak üzere yerel unsurları kullandılar. İşi de karşı Rakka operasyonunda yerel unsurlar kullanıldı. Şimdi Afrin'de yine yerel unsurlar var. Yine YPG, Türkiye'nin terörist dediği YPG'nin kontrolünde olan bir bölge orası. Büyük çoğunluğu savaşçıların YPG savaşçısı. Onları kullanarak acaba bu İdlib meselesini orada çözmek mümkün mü diye bana göre Ruslar yeni bir oyun planı içine girdiler. Ama bunun için de öncelikle Türkiye'yi devre dışı bırakmak gerekiyor. Çünkü tam Türkiye'nin sınırında. Rakka uzak. Türkiye'ye. Fakat İdlib'den bahsettiğimiz zaman hem Osmaniye ile Hatay'ın sınır bölgesi buralar. Şimdi Türkiye'yi rahatsız etmeden bir şekilde en azından girmemesini sağlayarak bu operasyonu YPG ile yapabilir miyiz'in arayışı içinde Ruslar bana göre.
Tabii Türkiye'de orada El-Kaide'nin etkinliğinden biraz rahatsız galiba. Ahrar-ı Şam gibi daha Ankara destekli grupların etkinliği azalıyor. Türkiye sınırı alenen El-Kaide'nin eline düşer halde. Belki onunla da ilgili bir ittifak kurma çabasına girişiyor olabilir Ruslar. Çünkü eninde sonunda Türkiye'nin geçmişte desteklediği bir takım militanlara silah çekeceği konuşuluyordu. Bu Ankara'da hiç var mı? Yani biz bu cihatçı grupları tamam destek verdik işte rejim değişir bilmem ne olur umuduyla ama artık bu mümkün değil. Üstelik daha radikaller geliyor. O zaman biz de taşın altına elimizi sokacağız. Böyle bir görüş var mı peki Ankara'da?
Ya şöyle bakmak lazım. Bu biraz iç politikayla da ilgili Ceyda. Şimdi İdlib'e olası bir operasyon demek. Orası sadece savaşçılardan oluşmuyor ki. Biliyorsun Halep'ten çıkan kadınlı çocuklu on binlerce kişi İdlib'e taşındı.
Evet.
Orada kadınlar var, çocuklar var, yaşlılar var. Bu savaşçıların aileleri var. Şimdi Türkiye o kadar zor bir durumda ki eğer oraya bir operasyon yapılırsa bu insanların kaçabileceği tek yer orası.
Evet.
Oraya yani orası dediğim bizim Türkiye sınırı.
Evet.
Çok büyük bir tehlike bekliyor Türkiye'yi. Şimdi iç politik açıdan da bu anlamda önemli. Bir dönem bunlara destek verdi AKP hükümeti. Sonra AKP hükümetine Türkiye'de destek veren seçmenlerin bir kısmıyla çok da farklı görüşte değil orada yaşayanlar hani dünyaya bakış anlamında. Şimdi bir yandan İsrail'in Mescid el-Aksa'da yaptığına kızarken diğer tarafta sınırına dayanmış kadın ve çocuklara sınırı kapatmak Türk hükümeti açısından çok ciddi bir ikilem olacak ve en çok da kendi tabanı açısından eleştiri kaynağı olacak. Türkiye'nin ya da Türk hükümetinin şu andaki AKP hükümetinin en büyük ikilemi bu, şu anda İdlib. İşte hem Rusya'yla hem İran'la herkesle yapılan görüşmelerin bu konu bu noktaya gelmeden nasıl çözülere odaklandığını düşünüyorum ben. Ama ne kadar görüşülürse görüşülsün eninde sonunda orasının da Esad'a devri gerçekleşecek ve bu devir sırasında yaşanacaklar mutlaka Türkiye'yi bir şekilde etkileyecek benim tahminim.
Peki başka eklemek istediğim bir şey var mı diye soracağım ama çünkü sınıra bir de Türkiye-İran sınırına dair bir duvar meselesi de vardı. İranlar gayet de memnunlar. Reddetmediler. Aa, peki kaçakçılık var zaten duvar mı çekmek istiyorsunuz? Çekelim dediler. Bu konu konuşulmuş mudur? Bu PKK anlamında herhalde terörle mücadele bağlamında konuşulmuş olsa gerek bu
yani,
mesele.
Evet, PKK konusunda çok ciddi bir anlaşmazlık yok. Hı hı. İran'la Türkiye arasında. Hatta Kandil'in İran kısmına Türkiye'nin yıllarca söyleyip konuşup yapamadığını İran yaptı. Ve Kandil'in İran topraklarında kalan kısmı İran bayrağı dikildi. Biz hep bunu konuşuruz. Türk iç politikasının en büyük unsurlarından, en kritik unsurlarından biridir Kandil'e Türk bayrağını dikebilmek.
Evet.
Ya da en azından orayı temizleyebilmek ama hani sembolik olarak Türk bayrağı dikmek söylenir hep PKK'dan temizlemek. İran kendi tarafında bunu yaptı. Irak tarafında da işte Türkiye'nin yapamadığı ortada. Ama PKK konusunda ya da terörle mücadele konusunda İran'la Türkiye'nin en ufak bir görüş ayrılığı yok şu aşamada. Bir dönem sıkıntı olmuştu. Kandil'de Türkiye'nin yaptığı sınır ötesi bombalamalardan kaçanların İran tarafına sığındığı falan söyleniyordu. Oralara kaçışlar başlamıştı. İran koruyor. Özellikle PKK'nın üst düzey yöneticilerini koruyor gibi söylentiler vardı ama benim bu ziyarette anladığım çıkan sonuçlardan ve yapılan açıklamalardan bizatihi ziyaretin yapılmış olmasından anladığım PKK konusunda o sıkıntılar aşılmış durumda. Hı-hı. İran'la en azından o konuda terörle mücadele konusunda ortak bir duruş var.
Çok çok teşekkür ediyoruz Zeynep Gürcanlı'ya değerli yorumları için. İran Genelkurmay Başkanı'nın İran heyetinin, askeri heyetinin hem siyasi hem güvenlik düzeyindeki temaslarını konuşmaya çalıştık birlikte. Sağ olasın, çok teşekkürler.
İyi yayınlar, hoşça kal.
Evet, Eksen'in sonuna geldik. Elwood'dan Home'la veda edelim size. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın. Home. It's a feeling of safety. Somewhere to hide where you feel free. From pressure, be who you wanna be. Home.
just a question of being sheltered without being smothered, warmth without fire. Yes, home, it's just a vision of life, more than a child and a wife. It's what you will do with it. No rules, no obligation. Home. Don't be scared, it's a light inside you. Close your eyes, see the light inside of you. I'm there all the time. You can leave without fear of letting someone down, never.
Sende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamışlar.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkileri ne manaya geliyor? Ahmet İnsel ile Profesör Ahmet İnsel ile konuştuk. Selim Sezer ile konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.